Goygoding Podcast'a hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Botumuz da geldi abi.
Evet.
Yayınımız da başlamış bulunmaktadır. Yanımda bu sefer biraz daha farklı bir konuğum var. Kendisi yaklaşık, yanlış bilmiyorsam abi doğrula beni, 12 bir 15 senelik bir geliştirme deneyimim var abi.
Evet, bir 10 senelik en az bir geliştirme deneyimimiz var.
Kendisi bu hani sektör içinde, yazılım sektörü içinde diyelim, belli bir yere ulaşmış, ulaşmamış orası tartışılır ama tamamıyla kendi çabalarıyla belli bir yerlere gelmiş, artık bir tecrübe sahibi olmuş bir insan, yanımızdaki insan. Sorumuz ise yine aynı şekilde her zaman dediğimiz gibi çok basit ama yorumlanacak bir soru. İş ilanlarında bulunmayan ve işe başvurana sorulan maaş sorunsalı.
Evet, çok derin bir problemimiz aslında bu. Aslında herkes düşünüyor bunları. Neden böyle değil, neden şöyle değil gibisinden. Şeylerini görüyoruz, yani örneklerini yurt dışında görüyoruz. Bugün bir Amerika'da ya da Avrupa'da iş ilanlarında sürekli neyi görüyoruz? Fiyat görüyoruz, şaşırıyoruz. Ben yaklaşık bir 5 yıl önce remote çalışan bir firmada çalışma gibi veya işlerini inceleme gibi bir şansım oldu. Hani tabii ki içeri girmedim ama nasıl çalıştıklarını inceleme gibi bir şey şansım oldu. Orada şey gördüm. 120K yazıyordu şeyde yıllık. Yıllık
Aynen.
120K yazıyordu. Dedim acaba nedir bu ya? Yani işi açıklamışlar, işte yazmışlar şu özelliklere sahip, bu özelliklere sahip. 120K
Çok
yazıyordu.
tecrübeli. Aynen.
Çok ilginç. Yani orada bu insan kaynakları ile ilgilenen kişiye sordum. Dedim bu 120K nedir? Ben buna anlam veremedim dedim. Dedi, hatta gülümsedi biraz, dedi ki ya bu bizim yıllık verdiğimiz ücret. Dedim siz yazıyor musunuz ya dedim. Evet dedi, yazmamız gerekiyor dedi.
Çünkü onlar da
Dedim
şart abi, kural.
evet, aynen öyle. Bizim böyle bir şartımız var dedi. Ayrıca dedi hani sektör dedi şeyler bellidir zaten dedi, hani fiyatlar bellidir dedi. Şu aralıkta ne kadar insan çalışır, kaç liraya çalışır. Ekibimizde kaç liralık kişiler vardır? Hepsi bellidir dedi. Bizde bir şeffaflık
Abi
var
onu deyince bir daha şaşırdın değil mi abi?
sanırım. Onu duyunca zaten hani ben şey sandım, hani ben sanırım uzaylıyım, hani uzaydan geldim gibi düşündüm. Öyle garip garip bakıyordum. Ya da şey gibi, hani uzaylı görmüş masum köylü gibi bakıyordum yani. Sonra dedim yani neden bizde yok? Neden acaba bizde yok? Ben yıllardır, hani uzun yıllardır, özellikle şu son 5 yıldır çok büyük savaşlar verdim. Özellikle İK'cılar tarafında. Ya işe gidip, iş görüşmesine gidip İK'cıyla tartışıp geri dönüyordum. Yani insan kaynakları uzmanıyla
Tabii.
tartışıp geri geliyordum. Çok garip şeyler yaşadım, yani anlatsam burada herhalde saatler sürer. Bazı kişiler de sıkılabilir bu konuda. Ama fiyat olayını hiç görmedim. Bizim ülkemizde görmedim. Olması gerekiyor mu? Kesinlikle olması gerekiyor. Olmasını istiyoruz da, artık olsun istiyoruz. Çünkü neden böyle bir şeye ihtiyacımız var, onu da düşünmemiz lazım. İnsanlar fiyatlarını bilmiyorlar. Bugün en senior dediğimiz hani şu kıdemli insanlar dahi olsun fiyatlarını bilmiyorlar. İnsanlar neye kapatılırsa, biraz ağır tabirle söyleyeceğim ama neye
Öyle.
kapatılırsa, neye razı olurlarsa onunla çalışmaya
Devam
devam
ediyor.
ediyorlar.
Aynen
Ama
öyle.
bu ileri düzeyde mutsuzluğa sebep oluyor. Gerçekten mutsuzluğa sebep oluyor. Firmalarda bir de şöyle bir şey var. Yani bunu da çok sık görüyorum ve üzülüyorum. Hani biz çok şeffaf bir firmayız, şöyle kurumsalız, böyle harikayız diyorlar. İçeri giriyorsunuz, sözleşmede şey yazıyor. Diyor ki diğer çalışanların maaşını bilemezsin. Sözleşmede yazıyor ya, bilmek yasak yani. Diyorsun ki bu nasıl bir şeffaflık yani? Hani
burada bir şeffaflık,
bu şeffaflık benim bildiğim şeffaflık nedir acaba gibisinden düşünmeye başlıyorsun. Hani felsefe yapmaya başlıyorsun. İşte
tabii,
bu yüzden
şeffaflığı bu ya, hani boklu cam şeffaflığı derler ya abi, böyle yeri leçeli kapanmış. Onun gibi bir şey.
Evet. İşte bunları görünce de üzülüyor insan. Şeffaflık aslında neden istemiyorlar? Bunu da düşünmek lazım. Şeffaflığı istememelerinin sebebi aslında içeride bir mutsuzluk yaşanmasın. Çünkü atıyorum ben 3000 liraya anlaştıysam eğer, fiyatları tamamen farazi söyleyeceğim. 3000 liraya anlaştıysam eğer, benim aynı pozisyonumdaki bir insan belki 4000 liraya anlaşmış olabilir. Çünkü bizde aslında yetenek ölçme olayı da yok. Maalesef burada İK'cılara biraz çok fazla giydireceğim ama haklı oldukları yanlar da var. Ama İK'cılara biraz daha ağır yükleneceğim maalesef. İnsanları ölçme gibi bir şeyleri de yok. Belirli kriterleri de yok.
Aynen öyle.
Kıstasları yok, insan psikolojisini bildikleri yok, ruhundan anladıkları yok. İnsanlar nasıl öğrenir, öğrendiklerini ben nasıl ölçerim? Ölçme, değerlendirme. İnsanların bildiklerini ölçmek apayrı bir aslında şeydir, bilim dalıdır.
Tabii tabii.
Ölçme, değerlendirme. Bunu nereden biliyorsun diyeceksin. Ben yazılım işi yapıyorum aslında ama ilk üniversitem matematik öğretmeninin üzerineydi. Ölçme, değerlendirme konusunda iyiyim. İnsanların ne bildiğini çok iyi ölçebiliyorum. Bunları akademik olarak öğrendik biz. İnsanları maalesef ölçmeyi çok iyi bilmiyorlar. Biraz kopyala yapıştırla gidiyorlar. Çoğunlukla kopyala yapıştırla da gidiyorlar. Maalesef kendilerini bu konuda biraz ölçmüyorlar. Tartmıyorlar. Ben acaba iyi miyim, iş mi iyi yapıyor muyum gibi bir dertleri yok sanırım. Hani bir yazılımcı gibi sanırım öyle bir dertleri yok diye tabii düşünüyorum. Tabii.
Ya şöyle, biz İK'cılara çok giydirdik burada. Mesela biz şu, ya şunu söylediğimiz oldu. Bir tane İK'cı var. Görüşüyorsunuz siz diyelim abi.
Evet.
Biz bunu, bu hikayeyi anlattık bu arada bir önceki bölümlerde. Hani tekrar geçiyorum böyle inceden özet.
Hı-hı.
Bir İK'cıyla konuşuyorsunuz bir iş görüşmesi için. Ama o iş yerindeki İK takımında sizin arkadaşınız var. Öyle düşünün.
Hı-hı.
Hani bu olayda sen şimdi arkadaşına sorarsın değil mi? Hani benim şey durum ne oldu? Hani olumlu mu olumsuz mu diye doğal olarak sorarsın. Evet. Çünkü arkadaşım var içeride. Evet. Durumunu. Sana diyor ki ben senin belgeni bulamıyorum. Sonra arkadaşına soruyor hani sen bu çocuğun belgesini ne yaptın diye. Ya diyor ben işte üstüne oje dökmüştüm çöpe attım diyor CV'ine. Yani düş yani
evet.
Bu kadar kötü bir durum var ortada aslında İK kısmında, kaynakları kısmında.
Ya fotoğrafa bakıp ilk baktıkları yerin fotoğraf olduklarını söylediler bir ara bana ya. 5 yıl kadar oldu herhalde. Şaşırdım, üzüldüm, ağlayacaktım neredeyse. İlk baktıkları yerin fotoğraf olduğunu, fotoğrafı beğenmezse hemen elediklerini söyledi. Birkaç kişi ya, birkaç tane İK'cı ya, İK'cı topluluğu dedi bunu yani. Dedim yani, siz böyleyseniz bu ülke ne yapsın dedim. Hani biraz giydirmede biraz haklıyız ama yani onların da haklı olduğu kısımlar var. Onlara da değineceğim tabii ki.
Doğal olarak şeffaflık sonuçta bizde.
Evet. Şeffaflık maalesef hani olmayan şeffaflık bizde maalesef çalışanların mutsuzluğu demek. Mutsuzluk neyi getirir? Mutsuzluk maalesef iyi kaliteli iş getirmez. Mutsuzluk bunu tam tersine getirir. İçeride entrikalara sebep olur mutsuzluk. Burada der ki ya 4000 lira o alıyor, ben 3000 lira alıyorum. O zaman o adam yapsın. Bu kadar para, bu kadar iş gibisinden. Garip garip diyaloglara girmeye başlar insanlar. Aslında yapmamaları gereken diyaloglara girmeye başlarlar. Şeffaflık iyidir, tamam güzel ama belirli kriterler olması gerekiyor ve fiyatların hangi kriterlere göre belirlendiğinin de söylenmesi gerekiyor. Yani bu adam 4000 lira aldı, niye bu 4000 aldı bilmiyoruz. Hani patron öyle söyledi ya da patronun amcasının oğlu öyle istemiş. Ya da şundan dolayı gibisinden hani net bir şey olmayan bazı cevaplar belirtiliyor.
Ya işte bu kaynak yönetimine giriyor abi ya. Hani bu Amerika'da biliyoruz ya, hani görüyoruz ya, sonuçta bir maaş aralığı koyuyorlar. 120 bin ile 150 bin dolar arası yıllık alacaksın bu işe girersen. Hani adam zaten onu gördüğü için kafadan ilana girip girmeyeceğini az buçuk kestirebiliyor. Çünkü yıllık kazancını alıp ortaya koyup o, hani o şekilde eyalet bile değiştirebiliyor adam. Yani biz bırakın şehir değiştirirken yani biz anlaşıyoruz belki de, hani sonuç itibariyle Anadolu'da yaşayan insanlar da var. İstanbul'a gelmek için can atıyorlar. Çünkü bu işi yapmak istiyorlar. Ama hani gelemiyorlar. Çünkü anlaşamıyorlar maaş konusunda ve o maaşla yaşayamayacaklarını inanıyorlar İstanbul'da. Çünkü İstanbul çok böyle bir hani şey bir şehir değil. Yani basit bir ucuz bir şehir değil. Yaşamak
çok için. Zor bir şehir. Çok zor bir şehir.
Ya şimdi ona bakarsan abi, Amerika'daki eyalet kıstasları da değişiyor. Şimdi Los Angeles'ın olduğu eyalette bulunan bir şirket aynı pozisyon için New York'ta bulunan bir şirket de aynı şekilde aynı pozisyon için, ama işte Chicago tarafında bulunan bir şirket, atıyorum daha ucuz bir şehirden bahsediyorum diye düşünelim. Chicago'da bulunan bir şirket yani ayarladığı maaş aralığı daha düşük oluyor öteki şirketlere göre. Yani ayarladığı kaynak o insan için daha az oluyor. Çünkü neden? Evet. O adam o kaynakla, o adamın burada yaşayıp, burada geçinip, burada rahatça işini yapabileceğini düşünüyor.
Evet.
Ama bizde de var. Bizdeki olay tamamıyla şu. Hani koyuyor, senior diyor. İşte 6 yıllık deneyim istiyorum diyor. İşte şu dilde bilgi birikimi olsun. Bunu yapsın, şunu etsin. Şöyle yapsın, böyle etsin. İşte kıstaslar belirlenmiş. Çok güzel, her şey çok güzel. Oturuyorsun, konuşuyorsun. Maaş ne istiyorsun diye sana soruyor. Sen de bir şey söylüyorsun. Ondan sonra o Excel'e yazıyor. O Excel'i açıyor önüne patronun. Diyor ki buyur diyor. Hani benim ayarladığım adamlar bunlar, bunlar, bunlar diyor. Bu kadar para istiyorlar. İşte bu adamın 15 yıllık deneyimi varmış. 6 yıllık deneyime girdi ama 15 yıl. Ama en yüksek fiyatı da o istiyor. Neden? Çünkü 15 yıllık deneyimi var diyor. İşte atıyorum, söylüyor böyle, anlatıyor. Bir tane lavuk var diyor. Hani İK'cı arasında söylüyor patrona. Lavuk var diyor. Lavuk diyor ki 6 yıllık deneyimi var. Biz bunu doğruladık diyor, atıyorum. Adam diyor o 15 yıllık deneyimi olan herifi 4'te 1 kadar maaş istiyor. E şimdi patron düşünüyor doğal olarak. Diyor ki lan bu da kod yazacak. Bu da kod yazacak. İstediğimi yazabilecekse, ki 6 yıllık deneyimi var mantıken yazabilir diye düşünüyor. O zaman 4'te 1 bana vereyim parayı. Kaynağı 4'te 1 az ayırayım ya. 4'te 1 hatta kurtarmış, 4'te 3 kurtarmış olayım kaynağı diyor mantıken.
Aynen öyle yani.
Kaynağı toparlamıyoruz kafamızda. Hani işte işçiye ayıracağımız para şirketin giderinde yok. Onu unut.
Ya en büyük giderin aslında çalışan paraları olduğu bir yerde tabii ki çalışan paralarını kısmak büyük bir başarı olarak düşünülüyor. Bu konuda İK müdürleri mesela prim alıyorlar. Yani daha ucuza, daha kaliteli, daha çok deneyimi, kaliteliden kastım aslında deneyim, kalite ölçümü gibi bir şeyleri yok, kriterleri yok da. Deneyimli ama daha ucuza bir eleman aldıklarında, bir çalışan aldıklarında İK'nin müdürlerine diyorlar ki o çok başarılısın, sen prim verelim diyorlar böyle bir yerden. Hani şey örneğinde güzel söyledin, Amerika'da işte daha uygun olan şehirlerde bununla ilgili de aklıma gelen şey şu oldu. Ankara'da bir iş görüşmesine gittim. Dediler ki hani İstanbul'da ne kadar alıyorsun? Atıyorum yine fiyatı. 5000. O sana burada 3000 yeter, sana 3000 verelim.
Bak bu da yanlış işte. Burada 3000 yeter. Hani tamam o zaman yani. Anlaştık dedin değil mi abi? Sen de doğal olarak, çünkü mantıklı, yattı kafana.
Abi çok garip insanlar ya. Ama şimdi hepsini de böyle tek bir düzede yargılamak istemiyorum. Belli İK şirketleri var. Hani LinkedIn'de falan çok düzgün tanınan, bilinen. Bu adamlar hani paraya bakmıyorlar, kaliteye bakıyorlar eleman ararken. Kesinlikle. Ki sadece yazılım sektöründe değil, çoğu sektörde arıyorlar ve hani atıyorum Fatih abi, şimdi diyelim ki bir tane işte .NET developer alınacak atıyorum şu anda. Sen daha 18 yıllık .NET deneyimine sahipsin. Yani çok büyük bir şirkette, çok büyük bir yerde çalışıyorsun. Senin evet. tanıdığın biri bu İK şirketinin başında. Sana diyor ki ya Fatih diyor işte gel abi bir tane eleman bulalım diyor. İşte bir tane şirket istiyormuş. Ben de sana bir danışmanlık parası vereyim diyor. Sen bu elemanlardan seçim yap diyor. Bir hani biz diyor bir skala çıkardık. Biz diyor gelen şey başvuruları değerlendirdik, bir ön değerlendirme. Sen de diyor kalanını değerlendir. Biz sana bir danışmanlık verelim saatin ne kadarsa diyor. Senin gibi böyle bir 18 senelik artık dinozor diyeyim yani dinozor seviyesi bilgisi olan bir insanı oturtuyorlar abi o kadar adamın başına. O zaman İK değil, senin direkt hani iş görüşmene bilen adam giriyor. Hem yani senin iş görüşmene bilen adam girdiği için sen çok rahat oluyorsun. Evet. Çünkü yaptığı şey yapıyor adam da. Yani senin yapmak istediğin şeyi yapıyor mantıken. Hem o adam seni gerçekten ölçebiliyor ve gerçekten kaliteli elemanı ne kadar para isterse istesin o şirkete öneriyorlar.
Evet.
Böyle İK şirketlerimiz de var Türkiye'de bu arada. Yani
çok onlar evet güzel çalışmayı isteyen firmalar olması gereken evet teknik tarafı ölçebilecek birilerinin olması. Bir de İK'nın aslında ölçebileceği şeyler de var. Ölçmesi gereken şeyler de var. Biz bunlara çok önem vermiyoruz ama aslında işin özü orasıdır. Yani bir insan sen kaç kez gördün, kaç iş görüşmesinde gördün? Sana hiç şunu sordular mı? Boş zamanlarında neler yaparsın? Kendini geliştirmeyi ne kadar seversin? Kendini geliştirmediğinde kendini nasıl hissedersin? Mesela 3 ayda bir yaptığın bir etkinlik var mıdır? Hani şey gibi düşünüyor. Aslında oradan yakalamak istedikleri şey şu dev notlar, bilmem neler, etkinlikler, bunlara katılıyor mu acaba? Bunları görmek istiyor. Takip ediyor mu? Yeni teknolojiyi takip ediyor mu? Bu arkadaşımız kendini geliştirmeye devam ediyor mu? Aslında bunları öğrenmek İK'cının işi. Teknik tarafı da tabii ki hani deneyimli bir developer gelir, senden daha deneyimli olması daha iyidir, gelir, teknik tecrübelerini ölçer, ikisi mütabakata varır, ortak bir şeye varırlar. Fiyat zaten önceden bellidir, bununla ilgili konuşmaya gerek yoktur ama belki bir aralık söylersin, dersin ki... yabancılar çok yapıyor bunu tabii ki 12K-15K şeklinde. Burada da aynı şekilde şey yapabilirsin diyebilirsin ki işte aylık atıyorum 5000-7000 arası gibisinden yapıp işte orada iş daha iyi işine gelen kişi kimse onunla anlaşabilirsin gibisinden.
Ya işte ama mesela şey var. Sözünü böldüm abi kusura bakma.
Önemli yani.
Şey var hani az önce dedim ya iyi İK şirketleri. Bir tanesinde mesela ben şu olayı duydum. Bayağı görüşüyorlar. Benim İK'cı tanıdığım da var bu arada. İsmini vermeyeyim. Hani şey olmasın, rahatsız olmasın konudan da. Şöyle diyeyim. Biriyle görüşüyor bayağı. Hani işi ayarlayacak bu adamı anlıyor. Fakat adamın maaş konusunda hani şey olmadığını hissedebiliyor, böyle uyamadığını hissedebiliyor. Adam gerçekten o işi istiyor ama o maaşta istemediği belli. Adama en son şeyi soruyor bu böyle görüşmede durup durup. Diyor ki ya diyor sen diyor bu maaştan memnun musun? Bu maaşın artmasını ister misin diyor. O adam da doğal olarak evet diyor. Sonra başka bir şey konuşuyorlar yani fiyat konuşuyorlar. Ve o fiyattan adamı işe sokuyor sonra. Yani böyle olması gerekirken bizde tam aksi yönde çoğu noktada mesela.
Maalesef evet. Çoğu şeyi yanlış yaptığımız gibi burada da bir sürü yanlışımız var. Ama İK'cılar da hani aslında onların da bazı fikirleri yok. Çünkü böyle bir platform yok aslında. Yani örneğin 2 yıllık bir .NET developer veya PHP developer ne kadar para vermemiz gerekir? Piyasada bunu gösterebilecek bir yere rastlamadım ben. Aynı şekilde developerlar için de veya çalışmak isteyen bir aday için de böyle bir platform yok. Girip bakamaz yani. Yani 5 yıl çalışsam ben bu işte acaba şu an ne kadar kazanıyor 5 yıllık çalışan? Ben 5 yıl sonra çalıştığımda bu kadar mı kazanacağım şeklinde böyle bir platform maalesef yok. Güzel yanı biz bunu geliştirmeye adayız. Adayız derken benim öğrenci topluluğum var aynı zamanda eğitimler de veriyorum. Ücretsiz yazılım eğitimleri de veriyorum. Bu öğrencilerimle birlikte kodlamaya başladık aslında bu
Öyle
platformu.
güzel bir proje, evet, senden duydum abi bu konuşmadan önce. Ben heyecanla bekliyorum bu arada, cidden. Çünkü hani İK'cı arkadaşlara bu bir ışık tutacak ya. Cidden bir ışık tutacak. Bu konu hakkında en azından fiyatını sorduklarında biri o aralığın altında söylerse, o adamın gerçekçi bir fiyat söylemediği hakkında fikirleri olacak, ya da o aralığın üstünde söylerse aynı şekilde.
Evet. Bizim amacımız şey işte yani insanlara hizmet etsin. Sadece İK'cılar da değil aslında.
Tabii
Burada
tabii.
ne kadar fiyata çalışması gerektiğini bilen bir developer bilinçli olsun istiyoruz. Yani bunu görüp buradan bilsin istiyoruz. Tabii ki burada bazı sıkıntılarımız da olacaktır. Sistemi belki kötü kullanmak isteyen insanlar çıkacaktır. Belki fiyatları hani yükseltirsem çok yüksek fiyattan çalışırım diye böyle garip hayaller olan insanlar gelip burada şey diyecektir. Hani ben 2 yıllık .NET developer'ım 17 bin liraya çalışıyorum falan gibisinden saçma sapan veriler de girmeye çalışacaklardır. Ama o konuda bizim de algoritmalarımız olacak. Bir onay bölümümüz olacak. Eğer İşte fiyatları öncelikle bir onay aşamasından geçireceğiz. En yüksek fiyat hani yine örnek üzerinden gideyim. 2 yıllık PHP developer 2 yıl tecrübesi var. Bu PHP developer'ın en yüksek fiyatı atıyorum 7 5000 3000 civarlarındayken birisi gelip 17 bin yazıyorsa bu adama tabii ki izin vermeyeceğiz. Diyeceğiz ki hani revize et geri getir falan.
Hani
Ya
mantıklı
da
bir
senin
rakam değil
işin
mi?
bu değil yani çok abartıyorsun gibisinden. Böyle algoritmalar da çalıştıracağız veya .NET Developer'a kısmış bir İK görevlisinin de girip oraya kendisini .NET Developer gibi gösterip ben işte 2000 lira alıyorum gibisinden yazıp fiyatları düşürmesini de istemiyoruz işin aslı.
Mantıken.
Biz orada aslında hani tek bir bilgi isteyeceğiz. Sadece mail adresi isteyeceğiz. Ad soyad istemeyeceğiz. Bizim için önemli olan gerçeği yazmanız ya da gerçeğe çok yakın bir değer yazıyor olmanız. 7000 alıyorsanız 6900 yazsanız da çok önemi yok aslında. Ben orada şeyleri göstereceğim. Aralıkları göstereceğim. Diyeceğim ki işte en küçük miktarda 6000 lira girilmiş. En büyük miktarda 8000 lira girilmiş, ortalaması işte 7000 civarında gibisinden değerler göstereceğim. Kimsenin aldığı maaşla ilgilenmiyorum aslında. Benim amacım ortalama bir değer çıkarmak ve insanlara
Yazılımcının
birazcık olsun,
bilinçli olmasını sağlamak.
aynen birazcık olsun bilinçli olmasını sağlamak. Burada ortamı manipüle etme gibi asla bir düşüncemiz yok.
Kimsenin olmaz abi.
Ben zaten hani kimsenin aldığı maaşla çok da ilgilenmiyorum işin aslı. Ben uzun yıllardır böyle çalışıyorum. Ben fiyatımı biliyorum. İstediğim fiyatı ben son zamanlarda zaten girdiğim şirketlerde genellikle fiyatımı ben belirlerim. Fiyatımı benim söylediğimin dışında genelde hani patron bile değiştirmez. Tabii bu biraz tecrübeden kaynaklanıyor. Hani tecrübesiz arkadaşlarımız da bu konuda maalesef çok eziliyorlar, çok üzülüyorlar. Ben ilk zamanlarımdan hatırlıyorum. İşte İstanbul'da özellikle iş ararken hatırlıyorum. Sıkılıyorsun, bunalıyorsun. Fiyat konusuna geldiğinde sanki affedersin seni taciz etmişler gibi yüzün kızarıyor falan. Ama bu tecrübesizlik tabii ki yani. Çok ileri safhalarda hemen fiyat der demez hemen fiyatını söylüyorsun yani icabında. Öyle.
Yani şimdi yapacağın şeyde fiyat belirlemiyorsun. Şimdi biz bilinç yazan insanlarız abi. Ciddi anlamda biz makine bilinci yazıyoruz. Ama biz bilinçsiz isek hiçbir manası yok o yazdığımız bilincinde.
Evet. Yani evet burada insanlardan çok şey bekliyoruz aslında burada. Dediğim gibi İK'cıların da hani çok fazla bu konuda yapabilecekleri bir şey yok. Ama iş tamamen insan olunca böyle oluyor. Yani mesela bir araba almak isteseniz, mesela siz firmanın satın almacısınız. Yani satın alma müdürüsünüz, uzmanısınız veya yetkilisisiniz. Patron size geliyor, diyor ki bana 2 yıllık bir araba bul, değil mi? 2 yıllık bir araba bul, şu markalarda olsun, şu işleri yapsın. Hemen satın almacı olarak ne yapıyorsun? Gidiyorsun, araçlara bakıyorsun. İşte bir sürü site var, bilmem neden.com, bilmem ne.com, bilmem arabam.com falan filan. Bir sürü site var, giriyorsun. Bunlardan tak tak tak tak seçiyorsun istediği kriterlere göre. İşte bu kriterleri ölçmek çok önemlidir İK'cılar için. Orayı hemen parantezle söyleyeyim. Kriterleri söylüyorsun, arabaları çıkarıyorsun. Aa, işte bu var patron, bunlar var, bunlar var, şu var. İşte bunu tavsiye ederim. Bak bu işte daha az kullanılmış gibisinden. Sonrasında işte, bunu gerçekleştiriyorsun.
Kriterler de var. Konuşulmadan anlaşılmayacak. Mesela aynı şekilde araç için örnek veriyorsun ya, oradan da gideyim abi.
Evet.
Hani aracı sen bakıyorsun, araç mis gibi, araç süper. Ama hiç araştırmıyorsun araç hakkında. Bir bakıyorsun, ondan sonra patron alıyor, kilometresi düşürülmüş. Alan patron ceza yiyor gibi.
Evet, evet. Piyasada.
Gidiyor görüşmeye, çok sevdi, çok beğendi. Gidiyor görüşmeye, bir tane ekspertize götürüyor aracı. Ekspert diyor ki, abi diyor bu araba takla atmış.
Pert bu araba. Pertten dönüyor. Evet, insan olarak da maalesef orada çok fazla olay var, şey var. İnsanlar arasında çok fazla dolandırıcılar var. Özellikle şeyi çok görüyorsunuz, kendinizi satacaksınız. Affedersin, hani bunu deyince ilk aklıma gece işleri falan geliyor. Yani kendinizi satacaksınız da nasıl yani? Şimdi aslında yazılımcı deyince hani ben biraz daha o özele giriyorum. Yazılımcı deyince aslında hani makinelerle arası iyi, iletişimi, insanlarla iletişimi çok iyi değil gibi anlaşılıyor. Bu adam gelip sana ne anlatsın şimdi? Versen kodu yazacak. Çatır çatır yazacak. Bir bilgisayara takla attıracak belki kodla. Ama insanlara karşı çekingen, hani onunla uğraşmak istemiyor. Bu adam nasıl kendini satsın, nasıl anlatsın, nasıl pazarlasın? Pazarlamacı değil ki bu adam, kendini nasıl pazarlayacak? Şimdi bunlar bazıları sahtekarlar var, bazı sahtekarlar. İK'cıların haklı olduğu konulardan birisi de bu. Bunlara karşı kendilerini korumak zorundalar. Bazı sahtekarlar da hani ben şunu çok iyi biliyorum, bunu harikayım, şurada işte taklalar atıyorum. Sonra genelde yine ölçme araçlarımızdaki sıkıntılardan kaynaklı durumlarda bu adamlar oradan rahatlıkla geçebiliyorlar. O sınavları rahatlıkla geçebiliyorlar. Sonuçta iş görüşmesine gidiyorsun, önüne sınav veriyorlar. Ya kağıt kalemle sınav veriyorlar. Ya arkadaş, ben bilgisayarda yazılım yapıyorum. Ne yani kağıt kalemi ya? Ne kalemi? Beni edebiyatçı olarak mı alacaksın? Hayırdır yani?
Ben sana şiir mi yazacağım yani abi?
Şiir mi yazacağım ben sana? Ne kağıdı, ne kalemi? Bir de şıklı sorular var. Şıklardan seçiyorsun daha.
Abi, yani ben sınava girmek istesem üniversiteyi bitirirdim zaten.
Çok yani çok acayip bir durum. Üzülüyorum hani gerçekten onları görünce üzülüyorum da. Sonra işte geliyor birileri soru soruyor. Herkesin sorduğu sorular soruluyor. İşte dizayn paternler nedir, nerede kullanılır?
O
Abstract
nedir?
class, interface'in farkı nedir? İnternete git bak şeyde .NET Developer iş görüşmelerinde neler soruluyor?
Evet.
Aynısı, bak aynısı,
Ekip sayfanın
aynısı
sorularını
sana
cevabını ezberle
sorulur.
geçersin.
Aynen. Aynen öyle ya. Şeyin Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarını geçer gibi geçersin ya. Başka bir şey yok yani. Bizim kriter, bizim
Sana çok
kriterlerimiz bu işte.
ne? Aynen, bizim kriterlerimiz yetersiz. Sana çok güzel bir hikaye anlatayım mı bu konu hakkında?
Evet, dinliyorum.
Benim bir tane bilgisayar üniversitesi son sınıf öğrencisi bir arkadaşım var. Kendisinin ismini kesinlikle vermek istemiyorum. Çünkü bu arkadaş bayağı kimlik ve sahteciliğe gidecek kadar şeyler yaptı. Ama onların hepsini kendi çapında iyi bir niyetle yaptı. Bize anlatırken biz hani şey diyorduk. Abi hani sen manyak mısın diyorduk. Niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? Hani o adam İK'cılara karşı Robin Hood'çuluk oynadı bayağı. Böyle işte atıyorum hani bilmiyorum LinkedIn'de denk geliyor musun abi ama böyle mesela çok abstrakt ilanlar çıkıyor bazen. İşte full stack developer arıyoruz ama aynı zamanda işte Git bilgisi olsun, CI/CD olsun, yok Azure kullanabilsin. PHP yazarken bir yandan şey işte MySQL veri tabanında administration'lık yapsın. İşte
Evet.
ayak parmaklarıyla da işte JavaScript yazsın falan böyle. Hani böyle şeyler. Yani böyle ilanlar görüyorsun değil mi abi?
Evet, kopya da yapıştır İK'cı da diyorum ona. Ona geliriz biraz daha. Evet.
Full hani full build ilan arıyor böyle. Hani o ilana
Evet,
gidecek yazılımcı böyle bodyci olacak böyle. Ama dünya birincisi falan böyle. Hani imkansız, öyle bir nitelik yok. Yani öyle bir niteliği oluşturabilmek için senin atıyorum en az 8 komünitede birden aktif rol alıyor olman lazım. Bu da imkansız bir şey yani. Dünyada
evet.
yapabilir. Bizim arkadaş bu tarz ilanları hantlıyor. Bayağı bildiğin yakalıyor. Her birinde, her bir şirkette bir ay, 2 ay çalışıp çıkıyor.
Evet.
Çalışıyor dediğim bu arada o teknolojiler hakkında en ufak bir fikri yok. Yani yazılım olarak bir fikri yok ama bilgi olarak her şeyine hakim çocuk. Yani o çocuğu görsen .NET yazmaz ama sen değil de abi bir İK'cı otursa .NET ile ilgili bir sınav soksa o sınavdan full çeker. Yani belki de senin alamayacağın notu alır yani. Ben de mesela aynı PHP sınavına girdi çocuk. Biz oradan
Evet.
tanıştık bu arada. Ben de aynı PHP sınavına iş görüşmesinde. Çocuk o PHP sınavında benden daha fazla not aldı. Ben hani anlatıp kendimi algılattığım halde, ben o işi kazandığımı belli ettiğim halde o çocuk o işi kazandı. Sadece notu farklı alarak. Sonra biz o çocukla bayağı arkadaş olduk, muhabbet ettik, sohbet ettik. Bana dedi ki o iş dedi zaten hani patlayacak bir işti. Oraya girecek insan yine patlayacaktı. Çünkü istedikleri şeyler absürt şeyler dedi doğal olarak, haklı olarak. Ben dedi giriyorum dedi. Bir ay boyunca çalışıyormuş gibi yapıyorum. Sonra patron anlarsa kovuyor, anlamazsa devam ediyor dedi. Ya bütün olayı bu abi adamın. Robin Hood'çuluk oynuyor orada. Paraları
Or
sürüşlüyor, çıkıyor.
Evet. Orada şirkete maliyet aslında 12 ay derler onun için. Yani yanlış eleman almanın şirkete maliyeti 12 aydır. 12 aydır yani 1 yıldır derler. İnsan kaynakları tarafında da çok araştırmalarım oldu. Bu ara yönetim bilişim sistemleri de okuyorum. Orada insan kaynakları eğitimlerimiz oldu. Burada aslında İK'cıların biraz kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Kopyala yapıştır olayından vazgeçmeleri gerekiyor. Ben bir işe giriyorum mesela, girmeden önce yazmışlar. .NET Developer olacak, React.js bilecek, Angular'ı yanında sökmüş olacak. Eminim ne demek istediklerini onlar da anlamıyorlar. İşte Xamarin mobil uygulama geliştirecek, aynı zamanda native taraflarında hakim olacak. Şimdi böyle benzer bir işe girdim ben. Girdim. Girdikten sonra dedim hadi React'ta ne yapacağız? Söyler misiniz dedim. Oradaki yazılımcılar şey dedi. Biz React'te bir şey yapmıyoruz dedi.
Niye öyle bir şey?
İlanınızda vardı dedim sizin. Allah canınızı alsın. İç ilanınızda vardı. Vallahi mı dediler. Ne geziyormuş acaba orada dediler. Sonra İK'cıya sordular. Mırın kırın yaptılar dedim. Ha, belli yani. Bir yerden ya kopyala yapıştır yapmışlar. Ya bari söyleyin yani. Hani tamam sen bilmiyor olabilirsin. Bilmek zorunda da değilsin İK'cı olarak. Bilmek zor, sen bilmiyorsun diye kimse şey yapmaz seni. Aşağılamaz da yani. Git şeye sor. Oradaki yazılım uzmanına sor. Ya da bilmiyorsan bir arkadaşına sor. Ya da LinkedIn'i aç. Samimiyetle deneyimli bir tane developer'ı aç. De ki ya bize böyle bir şey lazım.
Yani her yetenekler yetenekler. Zaten mantıken.
Çoğu insan yardımcı olmaya çalışır. Emin ol bu konuda da çoğu insan yardımcı olmaya çalışır. Bulamıyorsanız birilerini illaki bulabileceğinizden ben eminim. Sen dedin ya az önce aslında iyi İK firmaları var. Bu firmalar aslında danışmanlarla birlikte çalışıyorlar. Yani yazılım yani, danışmanlarıyla çalışıyorlar.
Kaliteli eleman almak için uğraşıyorlar. Yani evet.
Aynen.
Her taraflarını yırtıyorlar. Kaliteli eleman çıksın o şirkete gitsin diye. Çünkü senin tam olarak dediğin o 12 aylık kayıp var ya abi.
Evet.
O 12 çok aylık iyi. Kayıp şirket içinde sirkülasyona neden olabiliyor. Ya yani bir elemandan başlar. Bu evet. Domino taşı gibi tık tık tık tık yıkılır. Yani bir eleman alırlar şirkete. Eleman, şirkete alınan eleman maaşım düşük diye ağlayıp çıkar. Ondan sonra ortalıkta bir hengame oluşur. Ulan senin maaşın kaç TL? Benim maaşım şu kadar, senin maaşın bu kadar. Hani konuşulmaması gereken konular diye geçiyor ya şirketin içinde.
Evet, aynen.
Hani bu
muhabbet yalanlar bulanlar çok döner o zaman. Evet.
İşte bu muhabbet dönmeye başladı mı abi domino taşı gibi herkes sirkülasyona yolunu alır. Ben mesela yaklaşık 3-4 ay kadar bir hani şey boş konumda kaldım. Bir şirkete girmek zorunda kaldım. Bir ajansa değil. Şirket de demeyelim. Şirket denmez onlara çünkü çoğuna. Hani ben ajansta yaklaşık bir 6-7 ay çalıştım. Ajansta çalışan developerlar abi saygım sonsuz o yüzden. Yani her ay benim tanımadığım en az 3 kişi şirkete giriyordu. Daha tanışamadan çıkıyordu. Yani merhaba diyordum. Yarın bakıyordum yeri boş. Ne oldu? Gelmiyor.
Evet. Bir de şeyler hani onu deyince aklıma hemen şey geldi. İK'cılar ilk ne derler? Sizinle uzun yıllar çalışmak isteriz derler. Ama acaba sorarlar mı hiç siz bizimle uzun yıllar çalışmak ister misiniz? Ama sorsalar ilk günden de saçma olur değil mi? Yani işi almak için ben evet sizinle uzun yıllar çalışmak isterim derim. Hani işi almak için herkes diyebilir bunu. Ama burada çok az insan tabii ki gönülden şey diyebilir. Ya işte duruma bakalım hani siz de şöyle bir 6 ay çalışalım bakalım duruma bir bakacağız hani iyi performansınız olursa İK'cılar derler ya performansınız iyi olursa size maaş zammı yapacağız işte performansınıza göre işte karşı tarafta bunu diyebilmeli aslında diyebilmeli. İşte bakalım şirketin performansı iyiyse, bana davranışları güzelse, bana iyi şeyler kazandırıyorsa şey yapabilirim. Hani 6 aydan daha fazla çalışmayı düşünebilirim gibisinden.
Vallahi abi. Ben mesela bak son 3 görüşmemde, benim iş görüşmemde, bu son işimden önceki 3 görüşmemde abi. Bana bu senin dediğin soru soruldu. Yani bizimle uzun seneler çalışmak ister misin sorusu soruldu. Ben döndüm dedim ki abi dedim senin dedim şirketin kaç yıllık? Atıyorum işte birinin 6 aylıktı, birinin 1 yıllıktı, birinin 3 yıllıktı falan. Dedim ki abi dedim sen uzun yıllar çalışmış mısın? Yani sen bir kök salmış mısın ki ben seninle uzun yıllar çalışayım? Daha güzel bir teklife benim gideceğim zaten açık değil mi?
Evet.
Yani ben seni basamak olarak kullanacağım ama ben sana zaten bildiklerimi aktararak gideceğim. Ya da sen bana bildiklerini aktararak beni göndereceksin. Yani bu şey değil. Hani biz bir aile olacağız. İşte sen baba olacaksın. Ben anne olacağım. Bunlar da çocuklarımız falan. Bu değil abi sonuçta. Hani aile değiliz biz. İş yapıyoruz orada. Ciddi bir müessese var ortada. Yani böyle bak biraz biraz böyle biraz çok değil o da. Profesyonel yaklaşmak işi böyle şey yapar. Ne derler? Böyle güzelleştirir bence ya.
Evet. Daha. O uzun yıllar çalışma olayı aslında şeydir. Bizde bir hayaldir. Şirketlerin çalışanlar için kurduğu güzel bir hayaldir aslında. Ama bunun için bir adım bir de adım atmazlar. Bir developer'ın sizinle uzun yıl çalışabilmesi için buradan İK'cılara söylüyorum. Bu konuda çok iyi bir kariyer basamaklarınız olması lazım. Her şeyin açık açık olması lazım. Maaş zammı alabilmek için illaki title'ın değişmesi gerekmediği bir ortamın olması lazım. Yani
sen, değil de atıyorum en azından bir gitti gidiyorum yarısı olman lazım. Atıyorum.
Yani.
Hani
gidiyorum tam bilemiyorum hani o ortamlar. Gitti ya gidiyorum hani yarısı.
Şey olarak diyorum hani şirketin kökü olarak kök olarak diyorum.
Evet.
Hani gitti gidiyor sonuçta 10 yıllık nereden baksan 15 yıllık belki de bir şirkettir abi. Kaç yıllık şirket bilmiyorum da şu an.
Yani
en azından 8 yıllık bir şirket olman lazım. Sen artık hani bir sirkülasyona oturmuşsun, bir business tarafına oturmuş, bir de yazılım tarafına oturmuşsa o zaman sen diyebilirsin. Sen bizimle gerçekten uzun süreli çalışmak istiyor musun? Diyebilirsin.
Ama yani sen bunları ama işte.
Yani. Bana ne desen boş. Anladın mı abi?
Yani profesyonel bir şirket yönetimi bu konuda hani kariyer basamakları yok aslında. Demiyorlar yani 2 yıl çalıştıktan sonra sen bir level atlarsın. Level atladığında normal aldığın maaşına %1 eklenir. Performansına göre yaptığın işte başarına göre %1 eklenir. Senin title'ın geliştiriciden İşte kıdemli geliştirici bizim tarafımızda atlanır. Kıdemli geliştiricilerin şu hakları olur, bu haklar olur. Bunu bir kanun gibi duvara asarsan ben işte hedefimi görürüm. Hedefime bakarım. Geleceğimi görürüm, hayal ederim. Orada ilerlerim. Ama sen bunları sağlamıyorsan ancak işte benim hakkımda hayaller kurarsın. Ben 2 yıl sonra çok daha kendimi geliştirmiş bir developer olarak yola devam etmeye, belki de hareket etmeye devam ederim. Sen çünkü rutin olarak sadece maaş arttırmışsın. Hani yıllık ne kadar veriyorsun? Atıyorum şirket politikanız %10. %10 olarak arttırmışsın. Şimdi ama bir yazılımcının şeyi, parası, maaşı böyle artmıyor ki. O kendini geliştirdiği yıllara göre artıyor aslında.
Aynen öyle.
Yıllara yani, göre artıyor aslında.
Neden ziyade teknik bilgisiyle arttırıyor maaşını. Aynen. Ya da yaptığı işin kalitesiyle.
Tecrübeli elemana göre artıyor fiyatı ve işin garibi şu an ülkemizdeki bütün 10 yılın üzerinde, 15 yılın üzerindeki yazılım tecrübeli elemanları Avrupa'da, Amerika'larda çalışıyor. Çok rahatlar, çok iyiler. Lüks içerisinde yaşıyorlar. Haberlerini alıyoruz tabii ki. Onlar bizim hocalarımız, onlar bizim bu konudaki önderlerimiz. Onları sürekli takip ediyoruz. Onlar oralarda büyük işler yapıyorlar. Onlar Silikon Vadisi'nde Ar-Ge yaparken biz burada işte web development'a devam. Yani bir web sitesi yapıyoruz. Yani o kadar. Web sitesi yapmaya devam ediyoruz. İşte dediğim sıkıntılardan birisi bu. Şirketin yapısını maalesef buna göre kurmuyorlar. Ama developer olayı şeydir. Tamamen diğer mesleklerden ayrı tutulmalı. Ayrıdan kastım yaklaşım, kariyer basamakları biraz daha farklı olmalı. Yani yoksa onları tutun. Şey yapın demiyorum. Hani tutun da çok ilahlaştırın demiyorum. Amacım o değil tabii ki.
Tabii. Ya benim mesela eskiden çalıştığım bir şirkette maaşlar seviyeyle ayrılıyordu. Ve hani bu iş yerinin içinde atıyorum sistem bölgesi vardı, geliştirme bölgesi vardı, Ar-Ge bölgesi vardı. Her bölgenin kendinden ayrı 10 farklı seviyesi vardı atıyorum abi. Birinci seviyeden başlıyorsun iş yerinde. Hani tabii girdiğin tecrübeye de bağlı bu. Birinci seviyeden başlıyorsun. Sen 6 ayda bir atıyorum sınava tabi tutulmuyorsun da hani o başarıyı gösteriyorsan ciddi bir şekilde seni ikinci seviyeye alıyorlardı. Üçüncü seviyeye alıyorlardı. Orada ayrıca bir de hani o şeyin dışında bir de proje bitirdiğinde proje bazlı sana prim veriliyordu.
Evet, onlar çok güzel. Birkaç firma tanıyorum böyle. Bir yani iki firma var ya. Ama çok... yabancı menşeili firmalar maalesef ki yabancı menşeili firmalar öyle devam ediyorlar. Onlar çünkü olayı biliyorlar. Onlara da suç bulmuyorum. Henüz yeniyiz aslında biz yazılımda Türkiye olarak. Yeni sayılırız. Yeni yeni böyle harekete geçtik. Bak, bakanlık bile ne dedi? 1 milyon yazılımcı yetiştireceğim dedi. Hani sanki tarlaya buğday ekiyormuş gibi düşünerekten. Çok... 1 milyon yazılımcı yetiştireceğim dedi. Bak şimdi şimdi akıllara geliyor yani.
Tabii tabii. Ya işte o şey muhabbeti mesela prim muhabbetinde şöyle bir olay yapıyorlardı. Benim en çok hoşuma giden nokta buydu. Özellikle Ar-Ge projelerinde. Ar-Ge'ciye bir süre tanıyorlardı. Ar-Ge'ci bir tane prototip uygulama çıkartıyordu sunum amaçlı. Bunun gerçek tarafını da gerçek development kısmı çıkartacak. Ar-Ge uçuk kaçık şeyleri yapacak. Öyle düşün abi. O uçuk kaçık şeylerdeki o içerideki yapıyı algılayan geliştirme kısmı orijinal yapıyı çıkartacak. Düzgün yapıyı. Öyle düşün. Ar-Ge'ye diyorlardı ki abi senin 2 sene vaktin var. Ar-Ge'ye de dikiyorlardı böyle genç bir çocuğu. Tamam mı? Atıyorum yine. Bilgiye aş bir insanı. O adam 2 sene içinde o projeyi çıkartırsa projeyi çıkarttığı günden itibaren o 2 senenin sonuna kadarki sürenin maaş skalası hesaplanıyor çocuğa. Sonra prim olarak öderim. Yani 6 ayda bitirdiğinde 1,5 yıllık maaşını senin proje bitiminde cebine cukka diye koyuyorlardı. Kim düşün?
Ar-Ge mi? O ne ya? Ar-Ge nedir yani?
Ya Ar-Ge'yi
firmaları düşünüyorum. Hani yazılım firmalarını falan düşünüyorum da Ar-Ge ne yani? Ar-Ge nedir? Ar-Ge araştırma geliştirme ve mesela eğitim nedir? Hani eğitim talep ediyoruz. Siz zaten bunu bilmiyor musunuz? Bir de hazır. Hazır her şeyi üzerinde hazır yazılımcı alma rüyaları var insanların. Her şeyi bilsin. Bizden bir şey istemez. Her şeyi bilsin ama. Gelsin çalışsın sonra. Eğitim mi? Zaten biliyorsunuz hani öğrendiniz falan gibisinden. Ya da Udemy'den 25 liraya eğitim alın. Parasını biz öderiz şirket olarak. Yani 25 lira istemeye utanırım.
Yani ben çok
1000 lira maaş alıyorum. 25 lira mı isteyeceğim şirketten? Çok ayıp.
Mesela şey söyle konusu ama. Da çok abi. Şimdi şirket atıyorum işte X şirketinde çalışıyorsun. X şirketi yeni bir uygulama yazmayı planlamış. İşte bir artık müşteriden mi satın almış, kendi mi fikir çıkarmış bilinmez. Bir uygulama yazmayı planlamış. Uygulamanın Ar-Ge'sini yaptık diye bir cümle kuruyorlar. Şimdi sen düşünüyorsun ki mantıken ulan bunun Ar-Ge'sini kim yaptı? Ben yazmadım. İşte şirkette 5 tane çalışan var. O yazmadı, bu yazmadı, şu yazmadı. Ahmet de yazmadı. Kim yazdı bunun Ar-Ge'sini?
Şey ya, internette Google'a yazdık.
Hayır işte. İşin şey kısmı bu. Hani işin en kritik noktası bu. Bir roketin Ar-Ge'si nasıl yapılıyor abi biliyor musun? Yani hiç şahit oldun mu? Mesela bu SpaceX'in falan ben çok videolarını izliyorum.
Bizde hani şöyle yapılıyor. How to create rocket. How to create rocket. Google search. Bizde böyle abi, yapılıyor. Yani.
Adamlar hani bu roketi yapacağız diyorlar. 3 sene bize evet. Süre veriyorlar. O 3 senenin 2 senesi boyunca roket patlatıyorlar. Sadece roket patlatıyorlar. Yani 3 evet. Tane roketleri ard arda patlıyor Ar-Ge aşamasında. 4. roketleri indiğinde dönüp diyor ki bizim daha yapmamız gereken çok şey var. Bak roket inmiş bu arada.
Evet.
Ama adam bir şey diyor. Bizim daha yapmamız gereken çok şey var. Bu diyor prototip, bu diyor Ar-Ge araştırması. Yani adam 3 yıllık Ar-Ge ayırıyor. Roketin sadece inmesi için Onu başardığı halde diyor ki yapmamız gereken çok şey var. Sadece inmesi için. Sen diyorsun ki komple bir uygulama, komple bir web servislerle dolu bir uygulama. Biz bunun argesini yaptık. Nasıl? google.com/search işte soru işareti Q şey eşittir. İşte marka uygulama araştırması arge. Yani.
Ya ama işte elemanın parasından kısmaya çalışan insana da şimdi gidip Arge'nin ne olduğunu anlatırsan adam herhalde seni o anda kovabilir. Çünkü Arge aslında bizde masraf demek. Çok büyük para harcamak ama ortaya bir şey çıkaramamak da demek aslında. Çıkmayabilir de yani öyle bir şey, illa çıkacak diye bir şey yok. Şimdi bu adama böyle konuşunca biz genelde kar odaklı çalışıyoruz ya, bizde patronlar öyledir. Tabii. Para getiriyor mu? Getiriyor. Hemen yapın. Acil yapın. Deadline'ınız 3 ay falan. Hemen. ama para getirmiyor mu? Getirebilir. Nasıl getirebilir? Yüzde kaç getirebilir? İşte %2 genelde bu şans. Kesinlikle yapmayın. Hiç yapmayın. Hiç gereği yok. Böyle iyiyiz. Gidiyoruz işte. Çok masrafa gerek yok falan. Zaten Covid var. Hani zaten korona var.
Zaten başımız sıkışık.
Evet. Ama yabancılar ne yapıyor biliyor musun? Özellikle eğitime, hani Arge yapamasalar bile eğitime para ayırıyorlar. Ve kriz zamanlarında 2'ye 3'e 4'e katlıyorlar eğitimlerine verdikleri parayı. Uzun vadede yapıyorlar. Ama biz maalesef ülke olarak zaten eğitime çok önem vermiyoruz.
Podcast'te başlamamı sağlayan bir tane abim var. Amerika'da yaşıyor kendisi. Adopt'ta çalışıyor. Taha diye. Taha adında. Bu abimiz Covid zamanının başlangıcında Adopt tarafından, abi yanlış hatırlamıyorsam, bir tane siteyle anlaşıyor Adopt ve tüm çalışanlarına o sitenin bütün kaynaklarını ücretsiz sağlıyor. Hani bu Udemy tarzı bir site gibi düşün. Ama hani Udemy değil yani. Böyle komple yazılım üzerine kurulmuş. Yazılım eğitimi üzerine kurulmuş bir sistem. Şu an ismini hatırlayamadım ama komple Adobe çalışanlarına Adobe'la anlaşma yapıyorlar. Adobe çalışanlarına ücretsiz sunuluyor abi. Böyle güzel bir kaynak açabiliyorken korona zamanında Adobe çalışanları evde canları sıkılmasın diye bizim de yapabilmemiz şart. Bizim yapmamız gerekiyor yani. Hani
bir firmada gördüm ben. Onu sadece bir firmada gördüm. Çalıştığım yer değil ama başka. Şimdi ben firmalara girmesem de aslında öğrencilerim o firmalara girebiliyor. İşte büyük bankalara girebiliyorlar. İşte yok çok tanıdığımız o yemek sepetiydi işte getirdi falan da oralara girebiliyorlar. Oralardan çok iyi dinleyebiliyorum onları aslında. İçeriden orada iş yapış tarzlarını merak ettiğim için onlar bana söyleyebilecekleri kısımları söylüyorlar, anlatıyorlar. Oralardan biliyorum aslında birazcık. Böyle firma var aslında, bizde de var. Bir iki tane duydum bu şekilde yapan. Onları canı gönülden tebrik ediyorum ve maalesef o firmalar hep yabancıların elinde.
Evet, yabancılar anında abi. Yani
çünkü şöyle, ama o detayı da söyleyeyim. Türk idi, yabancılara satıldı.
Tabii tabii.
Yani muhtemelen onu yaptıkları için yabancılar onların işleri doğru yaptığını anladılar. Yani yaptıkları şey neydi? Çalışanlarını eğitmek, sürekli eğitimlerini sağlamak. Yaptıkları şey buydu, doğru şey bu. Bu doğru şeyi yaptıklarını gördükleri için dışarıdakiler diyorlar ki tamam siz gelin, sizi satın alıyoruz. İşin aslı şeyde, Silikon Vadisi'ndeki yatırımcıların çoğunun baktığı şey aslında içeride nasıl bir yönetim olduğu. Proje değil. Projeye çok fazla dikkat etmiyorlar. Projeye bakıyorlar, ha iyi güzel tamam, benim de aklıma gelmişti ama yapmamıştım. Ama şirkete giriyorlar, bir bakıyorlar. İlk baktıkları şey ekip. Garip yani. İlk baktıkları şey yazılım projesi ise yazılım ekibine bakıyorlar.
Aynen.
Bu ekip nasıl bir ekip?
Şey de bu ekibin kültürü abi. %90 ben sana söyleyeyim.
Sonra da eğitim kısımlarına bakıyorlar. Kendilerini nasıl geliştirdiklerini, yönettiklerine bakıyorlar. Ona göre karar verip fiyatı ona göre belirleyip söylüyorlarmış. Yani okuduğum birkaç yerde, hani hiç böyle insanlarla tanışmadım ama maalesef tanışmadım. Onlara bakıyorlarmış, öyle kriterlere bakıyorlarmış. Benim de girişimlerim var. O yüzden hani birkaç girişimim oldu. Hala da devam eden birkaç girişimim var. Onlar için piyasayı şey yapıyorum. Yani böyle biraz
gözlüyorum,
izliyorum. Evet.
İzlemek lazım abi ya. Evet. Öyle izlemek, bilmek şart ya bu işleri.
Ya işimiz bilmek. Yani bizim işimiz bilmek. Bilmek üzerine kurulu. Bilgisayarlarla işimiz bak. Yani bilgiyi sayan yaratıklarla bu haşır neşir oluyoruz. O yüzden işimiz bilmek ya.
Her zaman yeni bir şeyler öğreniyoruz abi istemesek bile.
Evet. Sektörde mesela... bu sektörde yürümek isteyen arkadaşlara da tavsiyem budur zaten. Eğer tavsiye almayı seven insanlar varsa bu konuda özellikle kıdemli bir yazılımcıdan duymak istedikleri şey olabiliyor bazen. Benim söylemek istediğim de hep sürekli kendinizi geliştirin arkadaşlar. Geliştirin. Gelişmeye devam edin. Hiç durmayın. İlk zamanlar zor gelebilir. Ya ben her zaman nasıl kendimi geliştireceğim diyebilirsiniz. Çok aynen. Fazla dağılmayın. Uzmanlıklara yönelin. Hani .NET developer'ı iyi biliyorsunuz ama yanında bir de Java öğreneyim. Bence gereksiz. Ya da Java'yı çok iyi biliyorsunuz. Yanında bir de .NET development öğreneyim. Bence çok gerekli değil. Aynen gerekli öyle. Değil. Hani .NET developer'ın yanında Python öğrenebilirsiniz. Atıyorum. Ya da ne bileyim JavaScript çok gelişmiş JavaScript öğrenebilirsiniz. Gelişmiş JavaScript öğrenmeyi isteyebilirsiniz. Mobile merakınız varsa mobile yönelin biraz. Nerede yazdığınız hiç önemli değil. Proje çıkarmanız önemli olan. Bir şeyler yapıyor olmanız önemli. Bugün iş ilanlarına bakın. Hani Huawei'yi Xamarin developer arıyor Türkiye'de şu an. Huawei'yi yani.
Xamarin hem de yanlış bilmiyorsam.
Efendim?
Xamarin developer kolay bulunmuyor Türkiye'de de zaten.
Yani yok aslında. Xamarin developer çok az. Ben 2-3 yıl önce bir firmada çalışırken severek çalıştığım bir firmaydı. Küfrederek ayrıldık. Ayrı mesele. Tek küfrederek ayrıldığım yer orası oldu. Konuşuyorduk. Dedim ki ben bu e-ticaretin şeyini yaparım, mobilini yaparım dedim. Şey dedi, oradan uzmanın biri çıktı. Çok daha uzmanmış o biri çıktı. Şey dedi işte ya neyle yapacağız? İşte Xamarin developer nereden bulacaksın? Ne yapacaksın? Diyorum ben yaparım. Ben developer'ım ha. Yani ya iki yıl önce.
Yaparım diyorsun ya.
Yani Xamarin ne yazarım? Hani ben kendi projelerimi de yazıyorum şu an bu Xamarin ile. Sıkıntı yok yani. Bir şeyler çıkarmak önemli olan. Arkadaşlara da söylemek istediğim bu. Kendinizi geliştirin, yeni bir şeyler öğrenin. İşte 10 yıllık, 15 yıllık developer olsanız bile aslında yeni bir şeyler öğreniyor olacaksınız. Çünkü bu sektör sürekli kendini yeniliyor, geliştiriyor ve umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok. Çünkü şu an tecrübesiz belki bir yıllık bu iştesiniz, bir yıldır bu iştesiniz ya da yeni atılmışsınızdır. Tecrübesiz olduğunuz için öyle düşünüyorsunuzdur. Ama aslında iş öyle değil. Tecrübeli olduğunuz zaman artık siz iş aramıyorsunuz, işler sizi aramaya başlıyor. Öyle.
Ya şöyle bir cümlem var abi benim klasik her bölüm söylüyorum bu arada. Bu bölümde söylemiş olayım. Yazılım sektörünü diğer tüm sektörlerden, diğer tüm yani aklınıza ne geliyorsa sektörlerden ayıran tek nokta yazılımın temelinin değişken olması. Bitti. Bütün olay bundan ibaret abi zaten. Hani sen bu değişkenin üzerindeysen yarın öbür gün PHP'yi bırakıp bambaşka bir dile de geçmek zorunda kalabilirsin. Çünkü sen bu değişkenin üzerindesin. Sen kendini .NET'e bitir, yani .NET'le bitiremezsin kendini. Çünkü net core gelir, ona yoğunlaşmak zorunda kalırsın. Atıyorum. Yani ya da işte yarın öbür gün şey diyebilirler artık .NET hani işte tutulmaz. Millet artık .NET developer almak istemez. E sen ne yapacaksın? O zaman Java Spring'e döneceksin. Ya da işte PHP'de Laravel'e döneceksin. Çünkü MVC yapısı var, OAuth yapısı var. Hani birbirine benziyor biraz falan diye. Mesela hani dönebilirsin, bunları yapabilirsin. Ama sen bunları yapmıyorsan, 15 sene boyunca sadece Ruby yazdıysan, sen Ruby yazmaya zaten devam et. Hani yapabileceğin bir şey yok senin için. Çünkü sen o değişkenin içinde sabit, konstant olarak tanımlamışsın kendini.
Aynen. Eskiden de ama onlar. Yani sadece C yazan, sadece C++ yazan, bununla hayatını idame ettiren insanlar eskiden vardı. Şimdi multidisipliner yaklaşım tüm hayatın içerisinde olduğu gibi yazılımlarda da var. O yüzden front-end developer demek yerine full stack developer demeyi daha çok seviyorlar. İki nedeni var. Çok pardon. İki nedeni var. Birincisi ve önceliklisi daha ucuza geliyor. Yani front-end developer, evet, bir front-end developer, bir back-end developer alırsa eğer, ne olacak? Bu sefer daha çok sigorta ödeyecek, daha çok maaş ödeyecek, daha çok prim ödeyecek. Bunlar olacak. Ama bir tane full stack developer diye yeni bir şey çıkmış. Ondan alırsam eğer, o front-end'i de yapar, back-end'i de yapar. İşte ben buna yaklaşık işte diğerlerinin toplamını 15 veriyorsam bunu 7 veririm. Oh mis, yoluma devam ederim. Sigortası daha uyguna gelir falan filan. Hep bunun peşindeler. Artı bir de işte multidisipliner yaklaşım iyi bir şey aslında. Hani ben full stack'in yanlış olduğunu söylemek istemiyorum burada.
Yanlış ama abi ya. Hani küçük şirkette full stack okey eyvallah çok güzel. Ama büyük yapıda full stack yatar. Kesinlikle yatar.
Şimdi Türkiye'nin çok ileri düzey firmalarından birisi normal backend developer almaz. Hep full stack developer alır. Hep full stack alır.
O patlar abi. Çünkü hani bir disiplin, yani yazılım disiplini, yazma disiplini olmayan şirkette, yani bir kural olmayan şirkette, yazılım kuralı olmayan şirkette ya da işte olmayan şirkette, bir boilerplate olmayan şirkette full stack gider, yürür. Çünkü neden? Bir sabiti yok o şirketin. O sabiti olmadığı için o adam istediği şekil, kafasına göre dediğimiz yazılım tabiriyle yazabilir. Bu işi bitirebilir. Ama büyük bir şirketse, bu adamların belli sabitleri artık oturmuşsa, o sabitlere uymak için hem backend'de uğraşacak hem frontend'de uğraşacak. Yani bu iki taraftan da adama yüksek bir baskı bırakacak. Hani full stack'i o yüzden büyük firmaların alması daha mantık dışı geliyor bana.
Şimdi aslında yapılandırdıkları şey içeride, yapılandırdıkları şey de çok önemli. Ben o firmada gördüğüm şu, full stack developer ilanıyla eleman alıyorlar. Fakat içeride uzmanlıklara ayrılıyorlar. Yani backend, frontend diye ayrılıyorlar. React JS ile iş yapıyorlar mesela. React tarafı daha iyi olan insanı frontend tarafına alıp React tarafında daha hızlı koşmasını sağlıyorlar. Backend tarafı da iyi olanı backend tarafında daha hızlı koşmasını da sağlıyorlar. Ama her durumda da multidisipliner yaklaşımı kafalarında bulunmalarını istiyorlar. Çünkü sen backend'le React'le bir şey yapıyorsan eğer web API'larla konuşturman gerekiyor. Web API'ları backend'çiler yapıyor. Aynen, RESTful tarafı backend'çiler yapıyor. Şimdi backend'çiler eğer o verilerin nasıl çekildiğini, yani React tarafını biliyorlarsa burada biraz daha güzel tasarım yapabiliyorlar. Mantık bu aslında ama şey olayı yanlış tabii ki. Al elemanı baştan sona kadar bir projeye ver. Full stack of mist her şeyi o yapsın. Küçük ajans firmalarında evet mecbur yapıyorlar bunu. Çünkü o ajans firmaları, küçük ajans firmaları genelde kısıtlı bütçeleri var. İşte frontendçi, uzman frontendçi, uzman backendçi şeklinde eleman almak istemiyorlar haklı olarak. Hani onlara da kızamıyorum. Ama full stack olayı bence belli kısımlarda uzmanlık tarafı önemli. O yüzden diyorum ya hani çoğu şeyi biraz bilin. Yani en azından vizyonunuz genişler, ilerler. Ama her şeyin uzmanı olamayacağınızı da bilin. Birkaç şey uzmanlığınız olsun. Ben hep bunu derim öğrencilerime, bunu anlatırım yıllardır.
Yani işte şimdi mesela bir Android developer'la çalışacaksanız o Android kullandığı mesela işte dil hakkında ufak tefek de olsa bir fikrinizin olması lazım. Yani o adamın yapamayacağı imkansızlıkları bilmeniz lazım. Mesela bir backend developer'sanız, bir Android developer'la çalışacaksanız, o adamın yapamayacağı imkansızlıkları bilirseniz, ona uygun çıkartırsanız işi, o zaman o adamın da işi rahatlayacak, sizin işiniz de rahatlayacak. Çünkü ne siz iki kez aynı koda girmiş olacaksınız, ne de o iki kez aynı koda girmiş olacak.
Şeyde bir kez karşılaştım onu. Frontend developer'a çizdiriyorlar. Designer'a çizdiriyorlar daha doğrusu. Mobil çizebiliyorum dedi. İyi çiz dedim. Şimdi bana anlatıyor. Diyor ki işte mobil tasarımı yapmış anlatıyor. İşte buradaki input'a içerisinde fokus olduktan sonra diyorum. Kullanıcı bir şeyler yazdıktan sonra tab tuşuna bastığında diyor. Nasıl yani dedim. Tab tuşuna bastığında dedi. O da anladı şimdi. Mobilde tab tuşu diye bir şey yok ki arkadaş. Yani burada evet birazcık en azından imkanlarını bilse, yazdığı teknolojinin imkanlarını bilse orada biraz daha yardımcı olacak. O dediğin konuya evet katılıyorum. Bu örnekte de katılıyorum aslında. Evet.
Abi.
Bu ara zaman akmış gitmiş gibi sanki.
Aynen 1 saat 10 dakikadır konuşuyoruz ya bu arada. Ben şimdi botu göndereceğim abi.
Evet.
İzninle. Aa.